Ayrım 10.
Fuat Paşa yüzünü buruşturdu ama yapacak bir şey olmadığını bildiğinden bıyıklarını kemire kemire çıktı. Çerkez Mehmet Paşa ile birlikte saray bahçesinin dış kapısına doğru yürümeye başladılar. Yolun iki yanındaki adam boyundaki taflanların arkasına gizlenmiş tüfekli muhafızları fark etmedi bile paşa. Tevkif edilebileceği aklına gelmiyordu. Hayatı boyunca hep iktidardaki gücün bir parçası olmuş her insan gibi bir gün bir şeylerin değişebileceğini hiç düşünmemiş, gelecekten hiç kuşkuya düşmemişti. Şimdi de çevresine bakmıyordu bile. Baksa, hatta muhafızları görse bile tevkif edileceğine ihtimal vermezdi. Bahçe kapısına doğru yürürken iki genç zabit de arkalarından yürümeye başlamıştı. Kapının yanında da bir manga askerle birkaç paşa duruyordu. Fuat Paşa bunlardan da kuşkulanmadı. Hep birlikte kapının önüne çıktılar. Bir araba paşayı bekliyordu. Paşa arabayı görünce birden şaşırdı. ''Bu benim arabam değil, benim arabam nerede?'' ''Paşam, Şevket Mehap Hazretleri, gündüzki olayların tahkikiyle bizzat ilgileniyorlar. Bu gece bununla daha fazla meşgul olamadıkları için tahkikatın yarın devam etmesini arzu buyurdular. Sizi burada tutmak istemedikleri için de geceyi İzzettin vapurunda geçirmenizi ferman buyurdular.'' Fuat Paşa, Mehmet Paşa'nın yüzüne birkaç saniye baktı, söylenenleri gerçekten de anlamamıştı. Ancak bir zaman sonra anlayabildi ne olduğunu. ''Vay ahlaksızlar vay! Hem beni tevkif ediyorsunuz, hem de beni aldatmaya yelteniyorsunuz.'' Fuat Paşa bağırmaya başlayınca kapının yanında duran paşalarla muhafızlar ileri yürüyüp paşanın etrafını sardılar. Fuat Paşa'yı gerçekten seven paşalardan biri, müşiri yatıştırmaya çalışıyordu ama Fuat Paşa, bütün gün boyunca gerilen sinirlerine daha fazla hakim olamadığı için kendini kaybetmiş bağırıyordu. ''Ah, kabahat bende, tabancamı arabamda bırakmayacaktım. O İzzet alçağını orada vurup gebertecektim.'' Fuat Paşa'yı çok uzun yıllardan beri tanıyan Hacı Hasan Paşa, işin çığırından çıkmaya başladığını görünce müşirin omzuna dostça ama otoriter bir şekilde vurdu. ''Paşa, paşa, göreyim seni, metin ol. Düşmanlarını kendine güldürme. Allah büyüktür. Bir gün her şey aydınlığa kavuşur. Sabret.'' Müşir Paşa, arabaya binerken son kez dönüp saraya baktı. Bahçe yolları meşalelerle aydınlanmıştı. Saray uzakta ışıklı pencereleriyle, İçinde ateş böceklerinin dolu olduğu sihirli bir bal kabağı gibi gözüküyordu. ''Yazıklar olsun. Padişah iki namussuza feda etti beni.'' Mızraklı süvarilerin arasında hareket eden araba, ıssız ve karanlık yollardan geçip, evlerinin içine saklanmış insanların odalarının duvarlarında ürkütücü ve uğursuz nal sesleri bırakarak rıhtıma vardı. Paşayı dört çifte bir kayıkla gemiye götürdüler. Geminin küpeştesinden bakıldığında kent, yer yer yükselen ışıksız minareleriyle kendi içine büzüşmüş kocaman antenleri olan simsiyah dev bir böcek gibi gözüküyordu. O karanlığın içinde ışıklarıyla fark edilen saraysa esrarengiz böceğin ateşli ve her yanı tarassut eden uğursuz kırmızı gözleri gibi parlıyordu. Fuat Paşa'nın İstanbul'u bu son görüşü oldu. Güneş doğarken gemi onu bir daha dönmeyeceği uzun yolculuğuna doğru aldı götürdü. İstanbul'un en güçlü paşası bir gecede uzak diyarlarda kendisini bekleyen ölümüne giden zavallı bir insan haline getirilmiş, Reşit Paşa en yakın dostunu, Ragıp Bey genç yaşında hayatının bütün akışını kendisini İstanbul'a çağırarak değiştiren hamisini kaybetmişti. Ertesi sabah başlayan büyük tevkifatla birlikte çok sayıda paşayla yüzlerce küçük rütbeli subayı evlerinden toplayıp Balmumcu Kışlası'na götürmeye başladılar. Şehirde ayaklanmaya katılanları yakalıyorlarmış, bazılarını asacaklarmış fısıltıları dolaşıyor, zaman zaman ortaya çıkan bir yeraltı canavarı gibi İstanbul'un altında saklanan korku yeniden bir salgın halinde ortalıkta dolaşıyordu. Haklarında jurnal yazılan sivillerden de tevkif edilenler oluyordu. Herkes düşmanını Fuat Paşa'nın sadık bendelerindendir diye ihbar ediyordu. Tevkif edilen yüksek rütbeli subaylar divan-ı harbe severildi. Yüzlerce küçük rütbeli subayla sivil memur da imparatorluğun en ücra köşelerine, kerpiç duvarlı çöl köylerine, kervanların bile 6 ayda bir uğradığı dağ başlarına, karanlık ormanların diplerine unutulmaya gönderildiler. Bir kısmı gittiği yerlerde çıldırdı, bir kısmı bir gece yarısı kendini vurdu, bir kısmını ismi bile bilinmeyen hastalıklar tüketip öldürdü. Evlerinden, sevdiklerinden, aşklarından, işlerinden kopartılan bu insanların çok azı yaşamayı başardı. Onların çok azı da evlerine yeniden dönmeyi becerebildi. Dönenler de artık gittikleri gibi değillerdi. Sürgün yaşadıkları diyarların ıssızlıkları hepsinin ruhuna yerleşmiş, onları kendilerine de başkalarına da yabancılaştırmıştı. Suskun ve yıkık insanlar olmuşlardı. Ragıp Bey'in Arap dilaveri vurduğu için izne çıkarılmamış olması, onu gözlerden ve tevkif edilmekten uzak tuttu. İzinde olduğu için tevkif edilmekten kurtuldu. Harbiye nezaretinde tanıdığı bir subay bir süre ortalarda hiç görünmemesini, mümkünse evine bile gitmemesini söyledi. Ragıp Bey de tekkeye iyice yerleşti. Uzun siyah saçlarının arasından iki tutamı incecik bir şekilde örüp omuzlarına bırakan Şeyh Efendi ile sık sık gül bahçesinde, mezarlıkta, deniz kıyısında dolaşıyorlar, uzun suskunluklar yığınını arada bir bozarak konuşuyorlardı. Tekkede Şeyh'in sarsıcı acı krizleri yaşadığını, zaman zaman yoğunlaşıp zaman zaman azalan acı sarsıntılarıyla kıvrandığını hisseden belki de tek insandı Ragıp Bey. Acının kaynağını tahmin ediyordu ama aralarında bu konuda tek bir sözcük bile söylenmemişti ve asla söylenmeyecekti. Allah yoluna bedeni acıların en müthişini çekmek gerektiğine inanan, bedenlerine demir şişler sokup kor halinde alevleri ağızlarına dolduran, kendilerini zincirlerle döven bir tarikatın şeyhi olan, her ayinde ateşi gözünü kırpmadan avuçlayan, bedenini bütün acıların üstüne yükseltebilmiş bu insanın zihnini ve ruhunu kaplayan acıyla nasıl dövüştüğünü, o acıyla baş etmekte nasıl zorlandığını görüp anlayan tek tanık belki de Ragıp Bey'di. Tekkede ondan başka hiç kimse şeyhin acı çekebileceğini düşünmüyordu bile. Şeyhin ruhunu zehirleyen acılar bir çarkı felek gibiydi. Ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini kendisi de bilmiyordu. Bir sabah neşeyle her türlü acıdan ve kederden arınmış uyanıyor, ruhunun hafifliğini büyük bir minnet ve şükranla yaşayıp nihayet acıdan kurtulduğunu düşünüyor. Ama öğleden sonra birdenbire ortada hiçbir görünür neden olmadan gene aynı acının pençesine düşüveriyordu. Acı çekmek, hele bir kadın için acı çekmek onu kendi gözünde küçültüyor, acıya, acının olduğu her yerde her zaman olduğu gibi bir aşağılanma da katılıyordu ve bu aşağılanmışlık duygusu bazen acının kendisinden bile daha zor taşınır bir yük oluyordu. Şeyh Efendi, kederin doğurganlığını da keşfediyordu. Keder, kendi kendine doğurarak gittikçe büyüyor, büyüdükçe de kendi kaynağından kopup uzaklaşıyordu ve Şeyh Efendi'nin ruhuna bir daha asla iyileşemeyecekmiş gibi gözüken bir güçle yerleşiyordu. Acı o raddeye yükseliyordu ki Mehpare Hanım'ın kendisi de gelse kendisi için çekilen bu acıyı artık iyileştiremeyecekti. O karanlık zikir salonuna çekilip tesbihini eline alarak kendine hep aynı soruyu soruyordu. Niçin Allah'ım, niçin çekiyorum bu acıyı? Ve bu sorunun cevabını ararken şaşırarak hep aynı garip gerçeği fark ediyordu. Bu sorunun cevabını bilmediğini. Uzun süre çekilen bütün acılarda olduğu gibi bu sorunun cevabı da kaybolmuştu. Şeyh Efendi bir gün Osman'ın odasına siyah cübbesi, siyah külahlığıyla geldiğinde, belki ilk ve son kez torununun torununa karşı içtenlikli davranmış, Mehpare Hanım'ı çok özlüyordum ama aslında onu sevmiyordum, demişti. Belki de sevgi acının altında ezilip kaybolduğundan artık sevmediğini sanıyordu. Mehpare Hanım bir gün birdenbire geliverse, acı ortadan kalksa, belki de sevgi o karanlık kederin altından yeniden çıkacaktı. Öyle bir gün olsaydı, şeyhin kendisi de sevgisine şaşacaktı ama öyle bir gün hiç olmadı. Şeyh Efendi sevgiyi bir daha hiç bulamadı. Sevgi derinlere saklanmış bir şekilde, saklanan bütün sevgiler gibi sürekli hüzün ve keder üreterek Şeyh Efendi yaşadıkça yaşadı. Şeyh Yusuf Efendi'nin acısı arttıkça tekkenin ünü de yayıldı. Ayinlerine katılmak için gelenlerin kapıda oluşturduğu kalabalıklar her gün biraz daha büyüdü. Efsaneleri dilden dile bütün İstanbul'a, oradan Anadolu'ya yayıldı. İmparatorluğun dört bir yanından şeyhi görüp elini öpmek için gelenler günün her saati kapının önünde bekleşir oldular. Zamanla insanlar iyileştirsin diye hastalarını da getirmeye başladılar. Herkes şeyhe kendince bir efsane yakıştırıyordu. Dindarlar şeyhin bir gecede Halep'e gidip döndüğünü, yaşlı kadınlar her gece İstanbul'un üstünde uçup fakirlerin evini gözettiğini, pehlivanlar kolunda zal olur üstem gücü olduğunu, kabadayılar şeyhe bıçak tabanca işlemediğini, aşıklar birbirine kavuşamayanları kavuşturduğunu, çocuğu olmayanlar bir duasıyla kadınların hamile kaldığını, paşazadeler şeyhin rüyasında geleceği gördüğünü, hastalar elinin değdiğinin iyileştiğini, hafiyeler padişahı devirmek için tekkede kumpas kurulduğunu, paşalar padişahın gizlice her hafta gidip şeyhin elini öptüğünü, imamlar El-Eser medresesinden şeyhe akıl danışmaya müderrislerin geldiğini anlatıyorlardı. Şeyh gelenleri geri çevirmiyordu. Kalabalıklar ve hareket ona derdini unutturuyordu. Bazen de birden herkesten sıkılıp kendini karanlık zikir salonuna hapsediyordu. Geceleri yapılan ayinler gittikçe daha ateşli oluyor. Erkekler karınlarına, yanaklarına, pazularına daha büyük şişler sokuyorlar. Kadınlar daha derin ve unutulmaz sarsılışlarla kendilerinden geçiyorlardı. Ayinlere katılanlar arasında zengin konak kadınlarıyla paşaların sayısı da gittikçe çoğalıyordu. Tek kişinin çektiği acı neredeyse bütün imparatorluğu sarsıyordu. Ragıp Bey bu kalabalığın arasında fark edilmeden yaşıyor, tekkenin müritleriyle hasbihal ediyor, sık sık gelen Hasan Efendi'den şehirde ne olup bittiğini öğreniyor, akşamları ayinlere katılıyor ama artık ne şeyhten, ne müritlerden, ne ayinlerden, ne de gelenlerden etkileniyordu. Her cuma düzenli olarak kendisini almaya gelen abisiyle birlikte bir faytona binip Kuyulubostan'da Molla'nın çiftliğine giderek orada 5-6 zabitle ihtilal toplantılarına katılıp, müstebit padişahın devrilip yerine iyi bir padişahın tahta çıkarılması için yapılan hürriyet konuşmalarını dinliyor ama onlardan da etkilenmiyordu. İhtilal toplantılarına, bir güreş müsabakasına ya da koş dövüşüne giden bir seyirci gibi gidip seyredip dönüyordu. Hiçbir ateşli nutuk düşüncelerinde ya da ruhunda bir kıpırdanma yaratmıyordu. Hadi ihtilal yapıyoruz deseler peşlerine takılır gider, her tehlikeye düşünmeden atılırdı ama hayatını verebileceği böyle bir işe girmek bile onu heyecanlandırmıyordu. Allah'la ve ihtilalle ilk karşılaştığında ruhunda yanan ateş çabuk sönmüştü. O, cesaretini ve gücünü kanıtlayacağı bir rol olmadığı zaman yalnızca bir seyirciydi. Ayinlerle ihtilal hazırlıklarında ise gücünü hemen kanıtlamasına izin veren bir rol yoktu. O da seyretmekle yetiniyordu. Etrafındaki bütün bu hareketin ortasında sakin ve kıpırtısız dururken yalnızca şeyhin kudretini yaratan acının kaynağı olan kadını, Mehpare Hanım'ı merak ediyordu. Sık sık Hasan Efendi'ye o kadını soruyor, Hasan Efendi de kendisiyle Mehpare Hanım'ı konuşan tek insanla inanılmaz bir şehvet duyarak o orospuya küfürler ederek konuşuyor, Mehpare Hanım'ın yaptıklarını anlatıyordu. Ragıp Bey zamanla bir tefrika okuyucusu gibi Hasan Efendi'yi bekler oldu. Mehpare Hanım'ın çocuğunu, kocasını, mürebbiyesini hep ondan öğreniyor, bu kadının görüntüsünü kafasında canlandırmaya çalışıyordu. Şeyh Hazretleri, Hasan Efendi ve Ragıp Bey arasında garip bir üçgen kurulmuştu. Hepsi de diğerlerinin Mehpare Hanım'la olan hayali ilişkisinin farkındaydı ve ilgilendikleri kadınla ilgilenen bir başka erkekle birlikte olmak nedense onlara garip bir rahatlık veriyordu. Mehpare Hanım'la olan ilişkileri ise çok tuhaftı. Şeyh Hazretleri 1,5 yıl hiç konuşmadan o kadına kocalık yapmış, Hasan Efendi yalnızca birkaç kez kadını uzaktan görmüş, Ragıp Bey ise ona hiç rastlamamıştı. Ama Mehpare Hanım gene de hepsini kendi hayalinin etrafında topluyordu. Ateşte ısınan üşümüş yolcular gibi aynı hayalin etrafında oturup ısınıyorlar ve ateş yeteri kadar ısıtmadığında da daha çok ısınabilmek için birbirlerine sokuluyorlardı. Aylar böyle geçti. Fuat Paşa meselesi Osmanlı'daki bütün meseleler gibi kısa zamanda unutuldu. Hafiyeler başka hainlerin peşine düştüler. Paşalar İstanbul'u paylaşmak için kendi aralarındaki savaşa döndüler. Fuat Paşa diye bir kahraman olduğunu, kahvelerde pinekleyen bir iki Balkan Savaşı gazisiyle padişahtan başka hatırlayan kimse kalmadı. Reşit Paşa ise hayatı boyunca dostluğunun eksikliğini hissetti ama bunun için padişaha öfkelenmedi. Haksızlık etmek iktidarın ayrılmaz bir parçasıdır dedi Osman'a, padişaha neden kızmadığını anlatmak için. Ama Osman padişaha kızmak Doktor Paşa'nın işine gelmediği için böyle bir bahaneyle acısını içine gömdüğünü düşünmüştü. Ragıp Bey ise Osman'a alay eder gibi bakmış, Fuat Paşa olmasaydı sen olmayacaktın demiş. Torununun şaşkın bakışlarını görünce, o beni İstanbul'a getirmeseydi her şey başka türlü olurdu diye de eklemişti. Harbiye Nezaretindeki dostları Ragıp Bey'e abisiyle haber gönderip fırtınanın dindiğini, artık ortaya çıkabileceğini bildirdiler. Ragıp Bey önce birikmiş maaşlarını alabilmek için Maliye Nezaretine gitmeye karar verdi. Bir sabah aylardan beri ilk kez üniformasını giyip kılıcını beline taktı, fesini keyifle alnına doğru bastırdı, tekkenin önünden bir arabaya binip nezaretin yolunu tuttu. Nezaretin önünde büyük bir kadın kalabalığını birikmişti. Baba yani çarşaflar içinde yüzlerce belki de binlerce kadın siyah bir deniz gibi dalgalanarak giriş kapısından girmek için uğraşıyorlardı. Kadın kalabalığının arasından tek tük kırmızı fes, destur destur diye bağırarak geçmeye çalışıyordu ama pek ilerleyemiyordu. Kadınların bağırışları ve duaları arasında zaten erkeklerin destur sesleri duyulmuyordu bile. Kadınlar Allah namussuzların belasını versin, Nazır Paşa'yı istiyoruz diye bağırıyorlardı. Nezaretin kapısında bekleyen iki asker ne yapacaklarını şaşırmışlar. Yapmayın bacılar, etmeyin analar diye kadınları yalvarmaya başlamışlardı ama kadınların laf dinleyecek hali yoktu. Aç kuşlar gibi kapıya üşüşmüşlerdi. Ragıp Bey kadın kalabalığının arasından zor bela kendisine bir yol açarak kapıdan geçip içeri girdi. Binanın içinde memurlar gayet sakin işlerine devam ediyorlardı. Dışarıda olanlara kimse aldırmıyordu. Kapıdan kapıya dolaşarak kendi işiyle ilgilenecek memuru aramaya başladı. Memurlar kahve içerek kendi aralarında konuşuyorlar, gelene gidene pek aldırmıyorlardı. Her odada en dipteki masalara yerleşmiş 13-14 yaşında birkaç çocuk oturuyor, önlerindeki kağıtlara bir şeyler yazıyorlardı. Çocuklardan başka çalışan da gözükmüyordu. Ragıp Bey dışarıdaki aydınlığa rağmen loş bir halde uzanan kirli sarı labirent gibi koridorlarda bekleşen kadınlarla erkeklerin duvar diplerine dizilmiş içleri kum dolu kırmızı yangın kovalarının duvar kenarlarına çöküp sigara içen hademelerin ellerinde dosyalarla önemli tavırlarla yürüyen kollarına kolluk takmış yaşlı memurların arasından geçip sonunda aradığı odayı buldu. Odada çevredeki sefaletle alay edercesine şişman olan bir adamla iki çocuk vardı. Çocuklar kamış kalemleriyle yazılarını yazıyorlar. Memur da kahvesini içerek gözleriyle masanın üstünde uçan bir sineği takip ediyordu. Biraz sonra atlamaya hazırlanan bir panter dikkati vardı halinde. Ragıp Bey, "Affedersiniz birader," deyince avını elinden kaçırmış bir avcı gibi yüzünü buruşturarak Ragıp Bey'e döndü. "Ne vardı?" Ragıp Bey elindeki kağıtları uzattı. "Birikmiş maaşlarım vardı da onları alacaktım." Memur çok komik bir şey duymuş gibi güldü. "Para mı istiyorsunuz?" "Ne oldu birader? Çok mu komik maaşımı istemek? Borç istemiyorum ya senden, birikmiş maaşımı istiyorum." "Sinirlenme zabit efendi, sana gülmüyorum. Halimize gülüyorum. Bütün memleket para istiyor ama hazinede akçe yok. Kapıdaki kadınları görmedin mi? Onlar da cephedeki kocalarının paralarını almaya gitmiş. Nazır Hazretleri kadınların şerrinden nezarete arka kapıdan girip çıkıyor. Aylardır kimsenin maaş aldığı yok. Adımız Maliye Nezareti ama maliye bizden çok uzak. Nezaretliğimiz kaldı mı? Ondan da şüpheliyim ya." Ragıp Bey sinirlendi. "Uzun etme birader, maaşlarımı ne zaman alacağım?" "Anlamıyor musun zabit efendi, para yok diyorum, para yok." "Koskoca Osmanlı'nın zabitine verecek parası yok mu?" "Zabitine değil, seraskerine bile verecek parası yok." Ne olacak?" "Olacağı başının çaresine bakacaksın." Ragıp Bey durup düşündü. Memurun ciddi olduğu belliydi. Cebinden parası kalmamıştı. Bırakıp çıkamıyordu ama ısrarın bir faydası olmadığını da anlıyordu. Memura baktı. Adam gene sineği takip etmeye dalmıştı. Çocuklar garip bir ciddiyetle kamış kalemlerini cızırdatarak bir şeyler yazıyorlardı. "Ne zaman geleyim?" "Ne zaman istersen buyur. Biz hep buradayız. Yarenlik ederiz." "Paramı almaya diyorum." Memur birden ciddileşti. "Bak oğlum, hiç boşuna buralara zahmet edip kalabalığın arasında dolaşma. Vaktini boşa harcarsın. Git bir paşaya kapılan, para şimdilerde devlette yok ama maşallah paşalarda bol. Devlete kul olacağına git bir paşaya kul ol." Ragıp Bey, hakarete uğrayıp da cevap verememiş bir adamın iç sıkıntısı ve öfkesiyle çıktı nezaretten. Kadınlar hala bağırışıyorlardı. Ağabeyinin arkadaşlarıyla yaptığı ihtilal toplantılarını ilk o gün ciddiye aldı. Yol boyu kendi kendine "Devlet batmış, devlet batmış" diye söylendi. Osmanlı İmparatorluğu 20. yüzyıla uykuda girdi. Takvimleri farklı olduğu için bütün Avrupa başkentlerinde yeni bir yüzyıla yılbaşı şenlikleriyle girilirken Osmanlı İmparatorluğu sıradan ve sessiz bir gece yaşıyordu. Pera'daki birkaç yabancı sefarette balolar verilip sabahlara kadar dans edildi. Ertesi gün hafiyeler saraya jurnallerini sundular. Gavurlar sene-i devriyelerini kutlama törenlerinde kadın erkek birlikte dans ederek eğlendiler. İnançlarına göre yeni bir asra girmişler. Hikmet Bey ile Mehpare Hanım da Fransız sefaretinde yeni bir çağa dans ederek giren gavurların arasındaydılar. Sefarethanenin geniş salonunda dans hiç kesilmeden sürmüş, bütün gece boyunca Fransız sefiri kebiri Mehpare Hanım'ın yanından ayrılmamıştı. Mehpare Hanım'ın gözleri sefire protokolü ve diğer misafirleri unutturmuştu. "Madam," diyordu sefir, "bu ne muhteşem bir sergüzeşt. Düşünün, yeni bir asra giriyoruz. Yepyeni bir asır, neler yaşanacak? İnsanlık için her yeni asır yeni bir ümit demek. Ve madam, itiraf edeyim ki böyle bir asra sizin gibi güzel birinin bulunduğu salonda girmek şansına sahip olmak, önümüzdeki çağla ilgili ümitlerimi ve sevincimi daha da kuvvetlendiriyor." Mehpare Hanım Fransız erkeklerini çıldırtan, artık iyice ilerlettiği Osmanlı ahenkli Fransızcasıyla cevap verirken, sefirden ziyade kendi kendine konuşur gibiydi. "Her zamanki gibi çok zarifsiniz ekselans. Lakin yeni şeyler ne kadar çok ümit ve heyecan verirse o kadar çok korkutur beni. Bilmem neden. Her başlayan şeyin sonunu merak ederim ve sonunu düşündüğüm her şeyde hüzün verir bana." "Madam, daha başlangıçta böyle hüzünlenir. Sonunda zaten son olduğu için üzülürseniz sevinçlerinizi nereye sığdırıyorsunuz?" Mehpare Hanım özellikle yabancı erkeklerle konuşurken sesine ve tavırlarına yerleşen alaycılıkla gülümsedi. Ortasına ekselans. Her başlangıçla sonun arasına bir de ortasını koyduğu için Tanrı'ya şükretmeliyiz öyleyse sevgilim adam. Mehpare Hanım gözlerini hafifçe yana doğru çevirirken ışıltılı göz bebeklerini bir an sefirin gözlerine değdirdi. Ortayı başlangıçla sonun arasına sıkıştırdığı için Tanrı'ya sitem etmek de mümkün. Ortayı başa da koyabilirdi. Sefir bir kahkaha attı. Madam, Tanrı bunu yapabilir de elbet ama kadınlar onu gene ortaya getirir, iki uçta gene üzülürlerdi. Kadınların üzülmekten hoşlandığını mı düşünüyorsunuz? Hayır, kadınların kadın olmaktan hoşlandığını düşünüyorum madam. Bana sorarsanız hüzünlerini kadınlar güzel bir broş gibi yakalarında taşıyorlar. Sefir bir an durup ekledi. Soyunurken ilk önce hüzünlerini çıkarmaları belki de bundan. Mehpare Hanım, kendisiyle konuşan erkeklerin zaman zaman karşılarındaki güzelliğin etkisine kapılıp konuşmalarında sınırı geçmeleri karşısında hep bunu fark etmemiş gibi davranır, cevabını da hep aynı vurgusuz tonla verirdi. Buralarda kadınlar hep giyiniktir, ekselans. Salonun ortasındaki geniş dans pisti, bir kenarda çalan orkestranın müziğine uyarak vals yapan uzun tuvaletli, bol dekolteli, akça gerdanlı kadınlarla rengarenk üniformalı, siyah smokinli erkeklerle doluydu. Birbirine tutunmuş beyaz eldivenli kadın elleriyle erkek elleri bu kalabalığın içinde yumuşak tüyler gibi uçuşuyordu. Dans edenlerin arasındaki birkaç fesli ve siyah redingotlu Osmanlı'dan biri olan Hikmet Bey, dans ettiği kadını zarif bir reveransla masasına götürüp bıraktıktan sonra Mehpare Hanım'ın oturduğu masaya doğru yürüdü. Yapmamaları gereken bir konuşmayı yapmış bir kadınla bir erkeğin acele kesilmiş sohbetlerinin insanı kuşkuya düşüren garip sessizliği karşıladı onu masada. Ama Hikmet Bey'in aklına kuşkulanmak gelmedi. Bir insanın her gün küçük miktarlarda aldığı bir zehire alışması gibi karısının diğer erkeklerin ilgisini çekmesine, onlarla kışkırtıcı konuşmalar yapmasına ağır ağır alışmıştı. Bir Osmanlı erkeğinin ruhunun ve kişiliğinin en önemli parçalarından biri olan kıskançlığın eksikliği, farkına varılmayan, daha doğrusu bir türlü isimlendirilemeyen başka eksikliklerle birlikte yaşanıyordu karı kocanın arasında. Her şey eskisi gibiydi aslında. Annesi hastalandığı için giden Matmazel Helen'in yerine Matmazel Chantal'in gelmesinden başka bir değişiklik yoktu. Gene geceleri ışıklar kısılıyor, yatak odasında üç kişilik sofralar kuruluyor, gene Fransızcalar konuşuluyordu ama eskisi kadar yorulmuyorlardı sanki. Eskisi kadar terlemiyorlardı sevişirken, sevişmeye başlarken elleri titremiyordu ve Mehpare Hanım'ın bakışları değişmeye başlamıştı. Hikmet Bey daha sonra Osman'a, "O yılbaşı gecesi masaya döndüğümde," demişti. Mehpare'nin gözlerinde ışıklı bir boşluk vardı ve ben ışığı gördüm yalnızca ama tuhaftır, o ışığın her zamanki gibi olmadığı da ben farkına varmadan aklıma takıldı demek. Epeyce bir zaman geçtikten sonra bir gün yolda yalnız yürürken o geceki ışıklı boşluk birden gözlerimin önüne geliverdi. Anladım ama artık çok geçti. Osman, Hikmet Bey'in bunu uydurduğunu düşünmüştü. Işıklı boşluk sözlerini onun söyleyemeyeceğini, bir yerde okumuş olması ihtimalinin daha yüksek olduğunu aklından geçirmişti.